Ayrım 16, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 191. Bu cesetleri gördük ya, hakikate ihtiyacımız kalmadı. Şem ucunda şule neyse, bu yeraltı körhanesinde de sen osun. Karanlık inceldi, önce ufuk çizgisinden sonra da uyanışı büyük bir dikkatle izleyen kuşların göz bebeklerinden ve gagalarından toprağa doğru çekildi. Toprak karıncalandı, sulara yayıldı, göğün kıyısını zorlayan ışık. Susamış bir çift yaban ördeği, bir çift bağrı kara bağırtlak, sabırsız hareketlerle havalanmaya hazırlandı. Derinliğini usul usul göstermeye başladı gökyüzü. Elleri kınalı, parmakları nigarlı bir ebe, gece boyunca çabalayıp doğurttuğu bebeğin göbeğini kesti. Sağ kulağına bağırdı, soluna kamet getirdi. Ses güvercin üveyişleri ve melekler için açılan pencere aralığından dışarı taştı. Grizu'da tüyleri yanan katır suyu soğutulmuş derince bir çukurdan kafasını güçlükle kaldırıp sesi dinledi. Gözün gözü seçmeye başlamasıyla havza hareketlendi. Ümmü kadın kıl ve ipten ördüğü salbırlarını ayaklarından çıkarıp oğlunun yanmış ufalmış ayaklarına giydirdi. Secdeye vardı. Ayakları öptü, elini toprağa basıp doğruldu. Geceyi acılarıyla diri tutan ölü sahipleri, yer altından yeni çıkarılan iki ölünün başında kümelendiler. Çınar ağacının yaprakları ipildedi. Ağacın dibindeki gelincikleri dalgalandıran erkenci bir arı, Hurşit'in kulağının dibinde vızıldayınca delikanlı gözlerini açtı. Yıldızlı göğün ve nafiyenin yerinde olmadığını gördü. Başını hafif kaldırıp cesetlerin bulunduğu tarafa baktı. Dikkatini kurtarma ekiplerinin getirdikleri yeni cesetlerin başucunda biriken kalabalığa çevirdi. Ayağa kalkıp cesetlere doğru yürüdü. Abbas'la Zühre'nin, Alaaddin'in başucunda çömelip sohbet ettiklerini görünce sevindi. Sohbetlerinin kesilmemesi için yanlarına gitmedi. Askerlikten kaçmak için kendini tecil listelerine amel olarak yazdıran ama hiçbir iş yapmadan ortalıkta gezinen Cinoğlu İsmail Bey'in yeğeniyle göz göze geldi. Selam vermemek için başını çevirip kamyona baktı. İki kişi sahipsiz dört cesedi kamyona yüklemekle meşguldü. Bakışları Nafiye'yi aradı. Onu kalabalığın kıyısında Hibetullah Hoca ile konuşan Ümmü kadının yanında buldu. Nafiye Alaaddin'in kokmaya başladığını söyleyerek Ümmü kadını ikna etmişti. Cesedi köye götürmeden önce maden idaresinden Alaaddin'in bir yıllık alacağının ve acı parasının alınması gerekiyordu. Bunun için de Hibetullah Hoca'nın aracılık yapmasına karar vermişler, onunla konuşmuş söz almışlardı hocadan. ''Bekleyin, güneş doğsun, Muhtemet Rıfkı gelsin, öyle gidelim.'' dedi Hibetullah. Güneşin doğuşunu beklediler. Cesetlerin başında ölü sayısı 59'a yükselmişti. Bir saat sonra sigarasını derin derin tüttüren ve akrebin düştüğü suyu içtiği için gövdesi çımanlarla dolu olan Karabaşzade'nin Ali, Muhtemet geldi diye söylendi. O zaman gidip konuşalım dedi hoca. Sebebi maişetimizi anlatalım. Hibetullah ile Hurşit, Ümmü kadın ile Nafiye'yi arkalarına alarak yavaş yavaş idare binasına doğru yürümeye başladılar. Bu cesetleri gördük ya, hakikate ihtiyacımız kalmadı diye başladı hoca. İçini çıkışsız kör bir fırtınaya teslim etmiş gibiydi. Yükümüzden kurtulduk. Ben bundan sonra daha da küçülür, kendi cebime sığınırım. Nefsime minnet etmem. Yokluğuma, acıma katlanır, kendimi hatmederim içliyse. Kendisini genellikle damıtılmış, ete kemiğe bürünmüş, mağrur bir zaman gibi hisseden Hibetullah, kalabalığa girince sıradanlaşıyor, öleceğine inanmayan insanlara mahsus bir ruh yüceliğiyle hareket ediyor, düşündüklerini cesurca söylüyordu. Kalabalıktan onu kaçıran tek şey yıkıcı gerçeklerdi. Yıkıcı gerçekler karşısında hayatı derinlemesine hissediyor, düşlüyor, tutkudan ve hazdan tiksinerek kendi vicdanına sığınıyor, orada vicdanının diliyle düşünmeyi seviyordu. Cesetleri geçerken bakışları ağzında sakızla ağlayan genç bir kıza kaydı. Kızın ölüleri çiğnediğini sandı. ''Ağzındaki çiğnemtiyi çıkar, öyle ağla kızım.'' dedi. ''Azrail'in mezbahanesinde sakız çiğnenmez.'' Neye uğradığını şaşıran kız hemen yuttu sakızını. Hoca idare binasını gözüne kestirerek yürürken, ''Bu kazanın olacağını ben düşümde gördüm.'' diye sürdürdü. ''Zemaniler başıma ateşten bir üsküf giydirdiler. Beynim eridi, içime aktı. İçime akmakla da kalmadı. sesini kısarak kıçımdan da dışarı çıktı. Tam bu sırada sisli, hafif püsen bir yağmur yağdı. Gökten bir tağar demiri düştü başıma. Toprağa gömüldüm. Gömüldüğüm yerde bir yığın ölü vardı. Ölülerden biri Hicaz makamında ezan okuyor, sela veriyordu. Selayı dinledikçe yeteneğimin vaslı balını tatmış gibi oldum. Sela bitti, ölüler etrafımda toplandılar. Bana dediler ki, şem ucunda şule neyse, bu yeraltı körhanesinde de sen osun. Utandım, gönendim. Hüsnü teveccühte bulundunuz efendim dedim. Sonra ölülerin içinden bizim Kandillili Velvele Veli çıkıp geldi, karşıma dikildi. Kafası küçülmüş, boyu gemi gönderi gibi uzamıştı. Meşrebi boklu herif bana dedi ki, patlama olacak, biz ölüler yer altında bir kere daha öleceğiz. Omuzunda bir kuzu vardı, otu suyu gani bir çayırda, genlik ve helal nimet içinde semirdiği her halinden belliydi. Kuzuyu indirdi, her ölü kendi ölüsünün yemeğini yer dedi. Kesti, pişirdi, etini ölülere, geyreğini, kemirdeğini de bana verdi. Tam bu sırada hanım beni kaldırdı. Kalk herif dedi, Kandili'de kaza olmuş. Kalktım, kabak, hıyar, it üzümü suyu ile bir damla sirkeyi karıştırdım, kafama sürdüm, hemen yola düştüm. Kaza yerine geldiğimde kurtarma ekibinde çalışan Velvele Veli ile karşılaştım. Sen büyüksün Allah'ım dedim, şaştım.
Binanın önünde hayatını, arzuları, içgüdüleri ve gördüğü düşlerle biçimlendiren ve her gün ölüp aşk ile dirilen aksakallı Zembil Hasan dede bekliyordu. Dede fırlak domaliç gözlerini yummuş, yüzünü güneşin kızıllaştırdığı doğu yakasına doğru çevirmişti. Yanında potuk suratından dolayı Sünnilerin tavşan soyundan geldiğini iddia ettikleri Temur Usta vardı. Dede Temur Usta'yı mantıki, ahlaki ve sosyal her çeşit kalıbı cesurca kırdığı, hayvanları tapınırcasına sevdiği, normal insana benzemediği için ermiş olarak değerlendiriyordu. Dede gelenleri görünce kaşlarını çattı. Boşalan bilinç dışını yüzüstü bırakarak sırtını "Sen de adam mısın?" dercesine Hibetullah'a çevirdi. Hoca durumu anında sezinledi. Hasetini baskı altına aldı hemen. Ruhunda uyanan ışıltıların, renklerin, biçimlerin çılgın anaforunu gülümseyişine yedirerek dedeyi hızla geçti. Yerdeki cesetleri dünden beri büyük bir hassasiyetle seyreden ve onların yarım kalmış kanlı umutlarını suratında büyük bir yıkıntıya dönüştüren dede, yıkıntının ince çatlağından hain hain bakarak "Bu adam bu hızla nereye gidiyor?" diye mırıldandı. Kadınların o anki iç dünyalarını ağlamaktan şişmiş gözlerine bakarak çıkarmaya çalışan Temur Usta başını çevirip Hibetullah'ı arkadan süzdü.
"Nereye gidecek?" dedi. "Camilerden kovuldu, körlerden marifet sadakası dilenmeye gidiyor."
Duyduğu lakırdılara aldırmadı Hibetullah Hoca. Amele tüccarlarından, bakkalcılardan, ölü sahiplerinden, hafif yaralılardan, manifaturacılardan, tefecilerden, direkçilerden oluşan gürültülü bir topluluğu geçip idare kapısından içeri girdiler. Salonda ve mutemedin kapısının önünde sağdan soldan gelmiş yorgun derinti bir kalabalık bekliyordu. Hoca tesbihini çıkardı, esnedi, kapının yanında efendice öksüren yaşlı adama yaklaştı. Daha bir şey sormadan adam yeniden öksürdü. Kuyruk kuyruğa vermiş bir çift iskete kuşunu andıran görkemli kaşlarını hafifçe kaldırıp yeni gelenlerin acele etmemelerini, sabırla beklemelerini söyledi. Bunun üzerine hoca "geçin şöyle bekleyin" diyerek duvarın dibini gösterdi Ümmü ile Nafiye'ye. Haylice bir bekleyişten sonra Muhtemet Rıfkı'nın odasına girdiler. Masa Rıfkı ile yardımcısının üst üste yığdığı defterlerin, dosyaların, dilekçelerin ve birikmiş izmarit kokusunun ağırlığı altındaydı. Muhtemet kalemli sağ elini benek ve çığıtlarla dolu alnından usulca çekti, tükenmiş bakışlarla süzdü gelenleri.
"Buyurun, isteğiniz nedir?"
"Ümmü kadının bu kazada oğlu öldü efendim," diye başladı hoca.
"Başınız sağ olsun," dedi Rıfkı, bu sözü fazla söylemenin yarattığı sıradan bir duyguyla.
Aynı sözü Rıfkı'nın şişko yardımcısı Civelek Ali de yineleyince iklim yumuşadı. "Kadıncağız cenazesini biraz sonra alıp köye götürecek," diye sürdürdü hoca. "Kendisini yakinen tanırım. Tövbe ateşinde arınmış, elden ağıza yaşayan fukara bir kadındır. Bu zavallı kadının cenaze mesariflerini karşılaması için oğlunun alacaklarını hemen alması icap ettiğinden..."
"Oğlunun adı soyadı ne?"
"Alaaddin Çelik," dedi Nafiye.
Elinin hamuruyla erkek işine karışma dercesine ters ters baktı Hibetullah. Gerginliği sezinleyen Rıfkı hocadan ziyade Nafiye'yi muhatap alma eğilimini yumuşak bir iklimle yüzüne yansıtarak ''Sen karısı mısın?'' dedi. ''Baldızıyım. Karısı cesedin başındadır. Bu da anasıdır.'' ''Karısının burada olması lazım. Biriniz gidin getirin.''
Nafiye dışarı çıkarken Civelek Ali kadının yürüyüşündeki davetkar kıvraklığı sezdirmeden arkadan süzdü. Rıfkı ise yandan aldığı kalın defteri bıkkın, ilençli bir edayla karıştırmaya başladı. Üzeri kırmızı damgalı paragrafı dikkatle okuduktan sonra başını kaldırıp Hibetullah Hoca'nın uykusuzluktan şehlalaşmış gözlerine baktı.
Maktul Alaaddin Çelik'in hiç alacağı yok. Hatta maden idaresine borcu var.
Odaya ceset sessizliği çöktü birden. Grizu'nun yarattığı ruhsal yıkıntı bakışlarda boş, mecalsiz bir hayrete dönüştü. Damgalı paragrafı başını eğerek bu sefer de Muhtemet'in yardımcısı okumaya koyuldu.
Nasıl olur dedi Hibetullah.
Ümmü kadın kokular süren, donunu bile gül dalında kurutan gelinine o anda duyduğu öfkeyi bir yana iterek kafasını kaldırdı. Göz kapaklarının acıyla daralan aralığından Muhtemedi dikkatle kesti ve masaya yaklaştı.
''Benim oğlum bir sene bu ocaklarda çalıştı. 5 kuruşta para almadı.'' ''Bak teyzeciğim,'' diye söze girdi Muhtemed. ''Senin oğlun 3 ay evvel madenden firar etmiş. Bak.''
Sayfayı çevirdi, parmağını başka bir paragrafa bastırdı.
''İşte şurada kayıtlı. 5 gün evvelde yakalanıp getirilmiş.'' Ocakta çalıştırılan bir mahkum ücretini cezası bitip tahliye olduktan sonra alır. Adalet Bakanlığı ile Ereğli Kömür İşletmeleri arasında imzalanan hükümlüleri çalıştırma anlaşmasına göre ücretler gün be gün birikir, cezalar bittiği zaman topluca verilir. Mahkum eğer çalıştığı ocaktan kaçarsa o güne kadar biriken bütün ücreti yanar, hazineye geçer.
Yanan yevmiyeyi hazineye geçiren devlet, benim yanan oğlumu da hazineye geçirsin o zaman.
''Efendi oğlum, bu adamın zaten kendisi yandı, yevmiyesi niye yansın ki? Senden ricam önündeki devlet defterine bir de can gözüyle bak.''
''Anlatamıyorum.'' diye arkaya yaslandı Muhtemet. ''Bak bey amca, bu mesele bir can gözü veya kafa gözü meselesi değil. Bu bir kanundur, bir anlaşmadır. Bu anlaşma mahkum amelelerin firarını engellemek için yapılmış. Senin oğlum firar ettiği için 1 senelik biriken alacağına hazine el koymuş.'' İnanın ki sizin kadar üzgünüm. Bu defterden alacağınız bir şey yok. Kaza olmasaydı senin oğlun cezalı olarak en az 1 ay meccanen çalışacaktı. Yevmiyeli çalışmayı 1 ay sonra hak edecekti. Firarlar yaygın olduğu için cezalar da ağırlaştırıldı. Harpteyiz.
Hibetullah'ın canı sıkıldı. Ümmü kadının hakkını tatlı dille almayı denedi. ''Bak güzel evladım'' diye girdi. ''Burası madendir, ekmek kapısıdır. Ana rahmindeki toğdaç yavruya faizle para veren, mal satan Ali Zirgah'ın kapısı değil. Biliyorsun Allah töresidir, adetullah'tır. Bu kapının gölgesinde ölene acı parası verilir.''
''Beni defterinden sürüp atsan da bir şey olmaz oğlum'' diye mırıldandı ümmü kadın. ''Daralmış dirliğimi daraltsan da bir şey olmaz.'' ''Ben kanadı kırık, yaşlı bir karıncayım. Gider huzurumu deryada bulurum. Kumlara vuran dalgaların köpüğüne karışır, bir derya zerresi olurum.''
Muhtemed'in yanında oturan yardımcı, kadının sesindeki sağduyudan, terbiye ve inançtan etkilendi. Bir şey yapamamanın çaresizliği ve ezikliğiyle, bir şeyler yap dercesine Muhtemed'e baktı. Ümmü'nün edası ve söyleme Muhtemed'i de etkilemişti.
''Vallahi teyze, ben bana söylenenleri yapmak zorundayım. Tersini yapamam.''
''Sen burada memursun efendi oğlum,'' dedi hoca. ''Seni anlamasını anlarım da senin de bu kadını anlaman lazım. Bu garibin feryadını duyman lazım. Feryat duymayanın feryadı duyulmaz. Ocak patlamış, parpar tutuşmuş, oğlu yanmış. Bu da kalkmış yeşil bürünceğini almış eynine, bu yaşlı haliyle oğlunun ölüsünü götürmeye gelmiş.'' Şimdi bu kadının buradaki devlet çeşmesinden bir lüle su istemesi çok mu?
Çok değil bey amca diye söze girdi pepeme bir dille Muhtemet yardımcısı. Bize bağlı olsa hemen çıkarır veririz ama bize bağlı değil, biz emir kuluyuz.
Adamların ayak diretmesiyle ümmü kadının hakkından vazgeçme eğilimi Hibetullah'ın içindeki ısrar hevesine kırdı. O anda kendisini Veil deresine atılmış, ümmet yığınının içinde bir ümmet müsveddesi olarak hissetti.
sıkıntıyla göğüs geçirdi. Çıkışsız anlarında yaptığı gibi sağ elini siyaha mail kır sakalına götürdü. Ucundan hafif hafif çekiştirmeye başladı sakalı. Köstekli saatini çıkardı. Önce saate sonra da başını çevirip Hurşit'e baktı. ''İşimiz ruzi mahşere kaldı, gidelim.'' dedi. Ayaklarını sürükleyerek çıktılar odadan. Kapının önünde Nafiye ve Zühre ile karşılaştılar. Hurşit konuşmaları iki kardeşe aktarınca, ''Ölünün hakkını mı yiyecekler şimdi?'' diye çıkıştı Nafiye tiksingen bir tavırla. ''Öyle yağma yok, gel kız, bir de bize anlatsınlar.''
Bacıların odaya dalması üzerine gülümseyerek derin bir nefes aldı hoca. Ümmü kadın ayrılıp cesetlere doğru yürüdü.
''Gel biz de gidelim.'' diyerek ana kapıyı kakıp çıktı hoca. Allah bu işi iki kadına havale etti. Eğer bu iki kadın benim südü safralı, lağır karının seciyesinde kadınlarsa bu iş hallolur. Belime sızan yel ağrısı da hafifler. Ben gözümün yemediği belalı işleri Deli Saraylı'ya havale ederdim. Zifir gibi dili vardı. Ağzından çıkan sözün dirhemini köpek yese kudururdu. Bana çok çektirdi. Nafiye senin karın mı?
Ne diyeceğini şaşırdı Hurşit. Duygu dünyasındaki açmazları açıklamak, hocanın görüşlerini öğrenmek ihtiyacını duydu. ''Ben evliyim hocam ama bu kadına da sevdalıyım. Ne yapacağımı bilmez haldeyim. Bana bir akıl versen, bir yol göstersen.''
''Cesetlerin başucunda böyle şeyler konuşulmaz efendi oğlum.'' diyerek yolunu değiştirdi. Tahkimat direklerinin yığılı olduğu yere doğru yürüdüler. ''Karına sevdalı değilsin herhal.''
''Değilim hocam, karım da bana sevdalı değil. Sevdanın ne olduğunu ben yeni yeni öğrenmeye başladım.''
''Çocukluğunda sevilmemişsin efendi oğlum. Adam yerine konulmamışsın. Kimse doğru dürüst sevmemiş seni. Torun devesi gibi büyümüşsün. Bir kadın tarafından sevildiğini anlayınca da adam yerine konulduğunu anlamış, hemen bu kadına sevdalanmışsın. Çanağı aşsız, halkı başsız memleketlerde kıyamet kadar aşık olur. Bu aşıkların hepsini bir tekneye koyup yoğursan, şekil şemail versen bir adam etmez. Bunlardan biri de benim. Düşümde Cebel-i Arafat'a çıktım. Lokman Perende'yi gördüm. Ona anlattım derdimi. Çare bulamadı. Git bir çare bul. Çare sensin dedi.
Ben bu kadına fena halde aşığım hocam.
Doğrudur. Kadın da maşallah şadırvan gibi kadındır. Nazar celbeden kadınların soyundan geldiği her halinden bellidir.
Müşkül durumdayım hocam.
Çalıya sığınan kuşun müşkülünü anlarım. Zaten zavallı memleketlerde aşk müşkül iştir efendi oğlum. Sen zavallıydın, aşık oldun. Madem aşık oldun, zavallılıktan çık. Pervane gibi ateşin etrafında dön. Ateşe at kendini, yan. Yanarken de feryat etme. Bülbülden de uzak dur. Bülbül güle aşık olur, gelir dalına konar, öter de öter. Aşk sessizliktir, içe işler. İşleyişi durunca da aşk biter. Aşk terazisinin bir ayasına bülbülü, bir ayasına da pervaneyi koy, tart bakalım. Hangisi ağır basar? Aşk güzel olduğu kadar zalimdir de. İnsanın iç dünyasını kendi kapısının eşiğinde çoban çomarına çevirir.
Birden yeğeninin cesedinin ocaktan çıkarılıp çıkarılmadığını merak etti. Kunduz yününden dokunmuş baba yadigarı yeleğinin cebinden çıkardığı saatine yeniden baktı.
''Bu acılı günde aşk sohbetine son versek iyi olur efendi oğlum. Git o kadını cenazesiyle birlikte köyüne götür. Sevap işle. Yorgunluktan gözleri çöngelmiş, yazıktır. Düşüp ölmesin buralarda.''
Hurşit'in aklı Nafiye'nin muhtemet Yaşar'la kavga edip etmediğine takılmıştı. Hocanın elini öpüp idare binasına yöneldi. Kalabalığın içinde kendisini arayan Abbas'la karşılaştı. Abbas bir şeyler gevelemeye başlamıştı ki salondan Nafiye'nin bağırtısı geldi. Hurşit koştu, ana kapıdan içeri girdi. İki görevlinin Nafiye'yi kollarından tutup dışarı atmak üzere olduklarını gördü.
''Biz hakkımızı almaya geldik, bırakın kollarımı.'' diye direniyordu kadın.
Nafiye'nin direnişinde kurtarıcı arayan solgun temaşacı yüzleri kaçamak bakışlarla kesen Zühre, görevlere müdahale etmeden ağlıyordu. Hurşit sakin ve incelikli bir yaklaşımla, ''Bırakın arkadaşlar.'' dedi görevlere, ''Benim ailemdir, ben çıkarırım dışarı.'' Ailemdir sözünü duyan görevler ellerini hemen çektiler Nafiye'nin kollarından. Kadın o an kendisini Hurşit'in karısı olarak duyumsadı ve dayanılmaz bir arzuyla boynuna sarılıp hüngür hüngür ağladı. Abbas sessizce yaklaştı, hiçbir şey sormadan ve sezdirmeden Zühre'yi süzdü. ''Dünden beri boşuna bekliyoruz.'' dedi Hurşit, ''cenazeyi alıp gidelim.''
Dışarı çıktılar. Patlamanın olduğu ocaktan gece boyu yanmış direk ve moloz çıkaran, huzursuz bir grup madencinin arasından geçip ceset nakliyatı işlerine bakan Şahabettin'i buldular. Maden idaresinden cesetlerin bir an önce nakledilmesi direktifini almıştı Şahabettin. Sardığı sigarayı paslı dişlerinin göründüğü yarı açık ağzına dürttü. Çakmağı çakıp dumanı üfledikten sonra köyün adını sordu. Duyarlılığını cesetle direk taşıma arasında yitirmiş olmanın verdiği kayıtsızlıkla sigarasından bir puf daha çekti. Sarımsak döğecini andıran burnunu yana sümkürdükten sonra ''Tamam'' dedi, ''uzaklığı bırakırım, cenazeyi getirin, yükleyin hemen.'' Alaaddin'in cesedini getirip kamyona yerleştirmeye kalkıştıklarında Ümmü kadın fikir değiştirdi. Oğlunun kopan kolunu almadan bir yere adım atmayacağını bildirdi. Koca karıyı ikna etmesi için araya yeniden Hibetullah hocayı soktular. Hoca muti ve mülayim bir havayla ''Beni iyi dinle Ümmü kadın'' diye başladı. ''Cesedi kokuttuktan sonra gömersen toprak kabul etmez. Belalı bir devirdeyiz. Sebepsiz süreyen, ecelsiz ölen insanlar çoğaldı, toprak şaşırdı. İnsana itimadı kalmadı toprağın. İnsan toprağın cömertliğini, doluluğunu kötüye kullandı. Artık vaziyeti anla, kendine gel. Zamane insanları gibi iblisin tefini, tumrusunu dinleme, toprağın sesini dinle. Dediğimi yap Ümmü kadın. Senin halin de iyi değil. Cismini, cesedini al götür, yarına kalmadan gömdür. Kopan kol içinde bir kişi burada kalsın. Bulunursa kolu alsın getirsin sana.
Ümmü kadın hayalinde yanmış pörsümüş etler, üstünde harç kirleri ve palamuttan mütevellit beyaz dalgalar olan tabaklanmış deriler gibi yan yana dizilmiş cesetler canlandı. Hurşit kol için ben kalırım deyince Ümmü kadın ikna oldu. Şahabettin Ümmü kadını yanına aldı. Zühre'ye de üste çıkıp ölü kocasının yanında durmasını buyurdu. Zühre kamyonun üstüne çıktı. Nafiye ile baş başa kalmayı isteyen Hurşit son anda Abbas'ı da Zühre'nin yanına bindirmeyi başardı. Kamyon hareket ederken Hurşit Nafiye'ye ''İnşallah yolda birbirlerine ısınırlar'' dedi. ''Alaaddin'in ruhu aralarına girmezse tabii'' diye mırıldandı Nafiye. Kamyon toz duman içinde uzaklaşırken ''Çok gecikmeyin, kısa zamanda gelin'' diye bağırdı Zühre. Abbas'la Zühre sırtlarını karosere dayayıp yan yana oturdular. Bakışları kamyonun cesede yansıyan sarsılışlarında birleşmişti. Zühre ayaları geniş uzun parmaklı ellerinin arasına almıştı kafasını. Her ikisi de söze bir diğerinin başlamasını bekliyordu. Ses etmeden yol aldılar bir müddet. Sonunda dayanamadı Zühre, ellerini kafasından çekti. Rahmetli çok iyi bir insandı diye sessizliği yırttı. Yufka bir adamdı. Hep madende çalıştı. Girmediği mahpusla mı kalmadı? Amirlerine hep dik kafalılık etti. Yevmiyeleri hep yandı. Çok dayak yedi, çok firar etti, çok yakalandı. Dünyanın en iyi insanıydı. İyi bir koca değildi. Ben kocalığını görmedim. Eve para getirme diye bir derdi yoktu. Ben hep dertliydim. Benim derdimle hiç dolmadı, beni anlamadı. Dokuma tezgahının arış ipi gibi hep gerili kaldım.
Alaaddin'in ruh ve davranış tarzı olarak kendisine benzediğini düşündü Abbas.
Dirdiğin düzenin, adaletin ne olduğunu anlamadan öldü gitti.
Adalet var mı yok mu bilmem dedi Abbas. Acı var, çile var, ölüm var, ölümün adaleti var. Ölümün adaletini severim. İnsana bir bok olmadığını belletir. İnsan gene de bellemez. En büyük benim der. Cesetleri gördün işte. Hepsi korka korka öldü. Bundan sonra gömülürler, çürür, toprağa karışırlar. İnsan ölümün öğütlerini anlasa uslanır mı?
İnsan sevilse uslanır, o zaman her şey düzelir.
Yanlış diye çıkıştı Abbas, gökyüzünü katarlar halinde kat eden kuş sürüsünü süzerken. Ben yıldım, sevilmek için iş yapan insanlar beni yıldırdı. Sevdiği insan için dağ delen insanlardan yıldım. Ben sevdiği için yardım eden insanı sevmem. İyiliği iyilik olsun diye yapan insandan yıldım. İyiliği farkında olmadan yapan bir arkadaşım vardı. Onu çok sevdim. Göçük altında debeleyen bir katırı kurtarmak isteyince göçük altında kaldı öldü. İşi gücü iyilik olduğu için iyilik yaptığının farkında değildi. Ben buna iyilik yaparsam o da bana yapar demezdi. Hiç tanımadığı insanlara, muhtaç insanlara iyilik ederdi. Allah'ın öbür dünyada ona ihtiyacı vardı. Göçük altında öldürdü. Öbür dünyaya çekti götürdü. Abbas'ı tam anlayamadı Zühre ama sesinden ve tarzından etkilendi. İçindeki cesetten kurtulmak, bir çıkış yolu aramak için gözlerini yumdu. Gözlerini araladı, yer altındaki patlamayı bünyesinde susturan cesede baktı. Abbas'a cesedi tartışarak yaklaşmayı düşündü.
''Alaaddin'in yokluğu bana çok acı verdi. Hep istedim ki gelsin, bana aksın, bende arınsın. Ama olmadı. İyi bir insandı. İyi koca değildi, beni çok döverdi. Ağaç oyduğu bir gün elindeki oluklu eğdiği, söylemesi ayıp kaba etime sapladı. Allah rahmet etsin, seven bir insan değildi. Yılan en iyi derdi bana.''
Abbas anlama çabasının boş bir iş olduğunu düşündüğü halde kadını, kadının sesindeki masumiyet ile yılan eniğine denk gelecek geçmişteki olası davranışları arasında durarak anlamaya çalışıyordu.
''Köyde saçları en uzun kadın bendim. Yüreğimde gam nakışı olduğunu söylerlerdi. Süsü püsü sevmezdim. Saçlarımı severdim. Alaaddin erkeklerin saçlarıma vurgun olduklarını bilirdi.
Senin saçlarını kökünden dökeceğim derdi. Köpeğimizin eniklediği günün gecesi söylemesi ayıp, yıkanmak için soyundum. Alaaddin benden habersiz yeni doğan kancık köpeğin sidiğini almış, bir bardağa koymuş. Ben yıkanmamı bitirdim, tekneden çıkayım dedim demedim, herif sidiği getirdi başıma döktü. Saçlarımın döküleceğinden korktum, cinnet geçirdim. Üzerime bir şey almadan evden dışarı fırladım, damın yöresini birkaç kere yörendim. Ay doğmuştu, çıplaktım. Beni aramaya çıktığını görünce ormana kaçtım. Saçlarım çok uzundu. Ayak tırnaklarımın uçlarına kadar saçlarıma büründüm. O halimle bir gün ormanda kaldım. Ertesi günün gecesi eve döndüm. Dönmez olaydım. Ömrümün en büyük dayağını yedim. Üç dişim kırıldı. Kaçmak istedim. Sandım ki sırtımda bin yıl kantarlı kurşun taşımışım da ayaklarımı yitirmişim. Kaçamadım. Ölmek istedim. Alaaddin'i öldürmeyi düşündüm. Yani demem o ki iyi insandı ama bana değil, başkalarına.
Abbas Zühre'yi yarım kulakla dinlerken kamyondaki kurumuş kan lekelerinin hikayelerini canlandırıyordu hayalinde. Çoğalan ayakların, öksürüklerin, küfürlerin, kahkahaların ağırlığı altındaydı zihni. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelenler, köylerden, cezaevlerinden, askerlik şubelerinden getirilenler katarlar halinde Abbas'ın zihninden geçip yer altına iniyorlardı. Karanlık dehlizleri, kavşayarak aşağılara inen kömür yığınlarını, göçükleri, su baskınlarını, patlamaları, sedyelerle yer üstüne çıkarılanları, kefenlenenleri, kamyonlara yüklenenleri, taşlı tozlu yollarda sallandıkça birikmiş kanlarını kefenlere ve kamyonlara akıtanları dikkatle izliyordu Abbas. Birden kamyon sallandı, kafası arkaya çarpınca kendine geldi. Sadece kendi hayalinin değil, kadının çenesinden dökülen boş lakırdının da ağırlığı altında ezildiğini fark etti.
''Bir kadının kavline sadık bir kocası oldu mu, dünyalar onun olur.'' diye sürdürdü Zühre. ''Alaaddin'in beli çok gevşekti. Nerede aygırsamış bir karı görse hemen parlar, aygırlanırdı. Bir kişnemediği kalırdı. Hep içime atardım, boyun eğerdim, idare ederdim. Bu bana ders oldu. Bundan sonra çalıyı dolaşırım ama domuza minnet etmem, kocaya da varmam.''
''Erkekler rahat bırakmazlar seni.''
''Nafiye ablamla beraber yaşarım. Saçımı tek bellik şeklinde ördüm mü deve boynu kadar kalınlaşır. İçinde hançer de gizlerim. O zaman peşime kefen soyucular da düşse korkmam.''
Kamyon gidip gelmekten derinleşmiş, tozlu eşnek bir yolda zınk diye durunca havaya dürüm dürüm ağan toz bulutunun içinde kaldılar. Ayağını yaşından beklenmedik bir dinçlikle tekerleğe basıp kamyona atlayan ak sakallı, kara şalvarlı bir adamla yüz yüze geldiklerinde kamyonun duruş nedenini anladılar. Adam kiraz armudunu andıran burnunu kamyondan aşağılara sümkürdü.
''Allah devlete millete zeval vermesin.'' diyerek Abbas'ın yanında oturdu.
Kamyon yeniden hareket etti. Cesedi ve sahiplerini mel mel süzen ihtiyar kazayı tüm boyutlarıyla biliyormuşçasına
''Başını sağ olsun.'' dedi. ''Mukadderat, eskiden ocaklarda çam çırası yakar, maden keşin ölüsünü de katırlarla götürürlerdi. Devir değişti, devlet işe el koydu. Kamyonlar çıktı, ölüler de yol eziyetinden kurtuldular.''
Genç kadınla delikanlının söylenenleri can kulağıyla dinlediğini sezinleyen ihtiyar, mavi mini minnacık gözlerini ölüye çevirdi.
Yeraltı 9 başlı ejderhadır. Dem çekip sürdü mü, üzerine hamle kıldı mı kurtulamazsın. 2 oğlum vardı, hiçbirini kuyuya sokmadım. İkisini de aldım Ereğli'ye götürdüm. Küçüğünü Emiroğlu Ahmet'in çorap fanili atölyesine soktum. Büyüğünü de maden direği tüccarı Cıbırzade Mehmet Hamdi'nin hizmetine verdim. Götürüp yer altına verseydim Allah muhafaza, ateş nefes ikisinin de cesedini yorgancı püfteresi gibi savurup yer üstüne atardı. Benim dayım oğlu rahmetli Saffet, cihan mülküyle kör olmuş rezil bir adamın ocağında kazma keşti. Havasızlıktan duncuktu öldü. Dul kalan karısını da küçük kardeşi Emrah, levirlik töresine uyup kendine aldı. O dini yufkanın ocağında neredeyse ben de ölecektim. Allah kurtardı. Domalan mantarı yemiştim. İşemek için kazmamı bıraktım gittim. Benim gitmemle çalıştığım ayağın göçmesi bir oldu. Götünün çirkini arıtmaktan aciz bir adamın ocak çalıştırması caiz değildi. Neyse ki İhsan Soyak bütün ocaklara el koydu da bu iş bir düzene girdi. Havasız kalmışçasına ayağa kalktı. Derin bir nefes alarak gökyüzünü süzdü Abbas. Kendisini sallanan ölünün yerinde hissetti. 16. ayrımın sonu. Sayfa 205.